Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sık ışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şeye evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım.
Sanıyorum son birkaç aydır seçim dışında hiçbir şey konuşmuyoruz. Dünyada yapay zeka ve pek çok teknolojik gelişmeden bahsedilirken bizim merkezimizde sadece seçim ve bu seçimin referandum olup olmadığı var. Tabii bu kadar çok konuşmamızın en önemli nedeni iktidar partisinin tercihleri, yönelimleri ve meclise taşıdığı milletvekilleri. Biz de bu hafta konuğum olan Kobra Kobra ile seçim gündemi üzerine konuşacağız. Aynı zamanda demokrasiyi biraz yanlış mı anladık üzerine tartışacağız. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Vallahi neredeyse %88 katılımlı böyle bir seçim gerçekten demokrasi şöleni yani.
Ve aynı zamanda hayatımızın ne kadar geniş alanını kapladığını da gösteriyor. Sizin gündemi yakından takip ettiğinizi biliyorum ve son 15 günde ne kadar sürpriz gelişmeler olduğunda hepimiz şahit olduk. Siz bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz?
Benim açımdan pek de sürpriz olmadı. Çünkü biliyorsunuz ki Erdoğan ne zaman tökezlese elinden tutacak bir ülkücü mutlaka çıkıyor. Sinan o anında hayatını az buçuk merak edip okuyan araştıran varsa kendisinin MHP'ye dair ciddi bir takıntısı var. Üç hilal simgesine ve Milliyetçi Hareket Partisi ismine karşı. Muhtemelen MHP'nin başını aldı Sinan Bey. O yüzden böyle bir tercihte bulundu. Kendisine mutluluklar dilemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Peki Ümit Özdağ'ın bu tutumu, bu sürpriz yine denebilecek tutumu nedendir diye sorarsanız bir noktada Hüdapar'la zaten aynı zeminde buluşamayacağını çok açık söylemiş birisi. Ve Hüdapar'ın aslında Erdoğan'ın partisiyle çok açık ve net protokolleri ve ittifak anlaşmaları var. Bunun yanında HDP veya işte Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'nu yalnızca dışarıdan destekliyor. Ne ittifaklar, ne bir sözleşmeleri var, ne bir alışverişleri var, ne bir sözleri var birbirlerine verilmiş. Çünkü biliyorsunuz o Ata İttifak'ın takıntılı olduğu iki partiydi Hüdapar ve HDP. Ve aslında Hüdapar'la AK Parti arasındaki mesafe, HDP ile CHP arasındaki mesafeye de baktığınızda uçurum görüyorsunuz. Yani Hüdapar AK Parti'nin listelerinden seçilirken HDP Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu ittifakta bile değil. O yüzden bunu da yani aklı başında okumayı yazmayı bilen veya oy pusulasını açıp baktığında ittifak nedir, parti nedir bunu anlayabilen herkesin de görebileceği bir şey aslında bu. O yüzden Ümit Bey'in bu tutumunu ben hayatımda ilk defa sağduyu ve akıldan yana bir tutum sergilemiş olarak değerlendiriyorum.
Ümit Özdağ'ın sen Suriyeli misin diye kafelerde insan çevirdiği, ben HDP'ye oy veriyorum diyen kıza hiç de teröriste benzemiyorsun dediği günler.
HDP'nin standına gittim boştuz galiba daha kaçmışlardı.
Evet. Yani çok şimdi, büyük konuşmamak lazım kimse için aslında.
Evet. Bir de demokrasinin sekteyi uğratmasıyla ilgili şöyle bir not düşmek istiyorum ben. Bunun en büyük sebebi bence biz ülke olarak devlet, hükümet, parti bunların ayrımını çok yapamıyoruz. Yani devlet dediğin şey partilerden ve hükümetlerden evet tabii ki etkilenir ama bağımsız bir şekilde yürüyen ve kendi çıkarını ve halkının, milletin çıkarını düşünen bir organdır. Ama bu zamana kadar gelen hükümetler ve iktidar olan partiler tarafı o kadar çok müdahaleye uğradı ki artık o devletle hükümet arasındaki ayrım kalktı Türkiye'de. Öyle olunca da işte %88 katılımlı herkesin gündeminin seçim olduğu günler yaşamak çok normal oluyor böyle olunca.
Bir de beni en çok şaşırtan şey aslında Erdoğan'ın bu terörist söyleminin bu kadar büyük karşılık bulmuş olması oldu.
İnsanlar açken soğan, ekmek, doğalgaz, elektrik, su, kitap, defter her şeyin fiyatı bu kadar artarken bebek bezlerine, bebek mamalarına kilit vurulurken marketlerde insanların hala böyle işte beka, terör yani bunun karşılık buluyor olmasını ben de hiç beklemiyordum ama öyleymiş demek ki.
Tabii seçimlerle birlikte Kırmızı Pazartesi'nde olduğu gibi hepimizin bildiği gerçeklerle tekrar yüzleşmek zorunda kaldık. Bildiğiniz üzere hükümetin işleyişi, siyasi katılım, demokratik siyasi kültür ve sivil toplum örgütleri olmadan demokrasiden bahsetmek çok kolay olmuyor. Aslında ülkeyi yönetecek yetkin nitelikte bir personel seçmeye çalışıyoruz. Ama işler öyle travmatik hale geliyor ki fanatikçe takım tutar gibi bir grubu ya da bir partiyi ya da bir oluşumu desteklerken buluyoruz kendimizi.
Ama işte yani AK Parti de bunu devletin bütün imkanlarıyla yapıyor. Yani AK Parti olarak bir propaganda yapmıyor aslında. Kendini zaten ben devletim diyor ve devletin parasını AK Parti'nin propagandası için kullanıyor. Zaten kanalları.
De billboardlarda görüyoruz AK Parti Genel Başkanı, devlet değerlerinde görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız olarak. Ama ben bu demokrasiyle ilgili aslında şöyle bir şey. Yani demokrasi tek başına zaten ayakta durabilecek bir şey değil. Vesayet güç dediğimiz şey bize hep kötü kodlandı ama her zaman böyle değildir bu. Bunların mesela hep sayarlar güçler ayrılığı ilkesini söylerken, yasama, yürütme, yargı derler. Bunların arasında işte Türkiye'de ne yazık ki işte askeri vesayet vardı, akademinin vesayeti vardır, sivil toplumun vesayeti vardır. Yani bunların iyileri vardır, kötüleri vardır. Evet, askeri vesayet sivil toplumun üzerinde olmamalıdır, kötüdür ama bütün vesayetleri kaldıracağız dediğimizde bu sefer hukukun vesayetini de kaldırmış olursunuz. Bu sefer hukukun işlemediği, adaletin olmadığı bir yerde istediğiniz kadar demokratik bir süreç yürütün. Veya işte ne bileyim akademinin toplum üzerinde veya üretilen sanat üzerinde, dizi üzerinde, film üzerinde bir vesayeti vardır. Ve bu sayede terördü, oydu, buydu gibi şeyler karşılık bulmaz. Çünkü halk ona göre bir şey izler, görür. Ve oyunu da ona göre kullanır. Popülist liderler bu şekilde böyle parlayamaz. Yani bunlar Türkiye'de çok iyi algılanmalı. Evet, askeri vesayet kötüdür ve sivil toplumun, sivil siyasetin üstünde olmamalıdır. Ama akademik vesayet o kadar kötü bir şey midir? Hukuk vesayeti o kadar kötü bir şey midir? Yani bunların çok sivil toplumun kuruluşlarının vesayeti çok kötü bir şey midir? Gerçekten Türkiye'nin ilerlemesi için çalışan eğitim derneklerinin, eğitim vakıflarının Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde bir etkinliği, bir etkisi olsa çok iyi olmaz mı? Veya işte Baro'nun seçim sürecine katılmasına asla müsaade etmediler. Baro seçim süreçlerine katılsa daha düzgün sonuçlar elde etmez miyiz? Demokrasi tek başına sandığa gittim, oy kullandım, saydım ve çıkan sonuca saygı duydum demek değildir yani.
Günümüz koşullarında böyle bir yönetim şekli mümkün mü bilmiyorum ama ideal demokrasiden bahsediyorsun. Yani sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından desteklenen yöneticilerin denetlendiği bir yönetim şekli.
Yani zaten insanların önce demokrasiye katılım sağlayabilmesi için kendi kendini yönetebiliyor olması gerekiyor ya. Yani o zaten oy vermekten ötesi yok. Orası mavi ekran yani onun için.
Verdiğinde ne olacağını bile bilmiyor aslında. Tabii. Yani kaç yılda bir oy verme hakkı var. Sonucunda neyi seçiyor? Don't sistemi nasıl ve nasıl çalışıyor? Bir yandan bir de bu sistemler de birbirleriyle çok uyumsuz çalışan sistemler. Yani bir yanda parlamentoda don't sistemi çalıştırıyorlar. Bir yanda Cumhurbaşkanlığı'nda %50+1 bir çoğunluk bekliyorlar. Yani bunların ikisi bir arada birbirini mutlaka zedeler yani ki onun sonuçlarını görüyoruz şu anda. O yüzden bu böyle matematiksel olarak bile hiçbir yere varmayacak bir sistemin içindeyiz. Kaldık biz işte vatandaşların kendi kendini yönetip ondan sonra işte kendilerini temsil edecek temsilcilere doğru karar verip tayin edip işte oyunu kullanıp işte pusulayı ne o kaşeyi taşırmayıp pusulayı doğru katlayıp falan filan bu beklentilere giriyoruz. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği oy otomatikman Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecek diye Cumhurbaşkanlığı pusulasında mühür basmayan seçmen tanıyorum ben.
Erdoğan tarafından paralize edilen Erdoğan seçmenleri de zaten bir etkinlik, bir event olarak gidip oy kullanıyor ve kazanacağız ama neyi kazanacak, ne olacak kazanırsa falan hiç onlar yok yani o tarafta.
İHA diyor, SİHA diyor. Yani SİHA dediğin, İHA dediğin şey düz herhangi bir zeminden uçabilen bir şey yani. Neyin özelgemiz ne ama işte bunun muhakemesini hayatında drone görmemiş ki nasıl canlanacak o kafasında ya. Aa, özel bak, dünyada ilk defa böyle bir şey yaptık diye düşünüyor. Demiyor ki insanların belki de buna hiç ihtiyacı olmadığı için böyle bir şey yapılmadı ilk defa. Bizim aklımıza geldi yani. Yürüyen uçak gibi bir şey. Hani SİHA'ya özel savaş gemisi. Herhangi bir yerden kalkabilecek bir araç çünkü yani hani.
Söylediklerine katılıyorum ama aynı zamanda muhalif seçmen ve muhalif partilerin gözünden kaçan bir şey var. AK Parti'ye oy veren seçmenin de tutkuyla AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiş olmalarının da bir gerekçesi olmalı. Seçmenin tamamı bunlara kör değildir büyük ihtimalle ya da iktidarla ortaklığı ya da ticari ilişkisi yoktur.
doktor dövüyoruz diyen kadın gibi aslında. Yani toplumun daha önce kendini ezilmiş hisseden kesimi şimdi ben ezmeye başlıyorum duygusuyla. Erdoğan da onun karşılığını buluyor. O da bizim gibiydi. Şu an herkesin işte ağzına sıçıyor. Bunu biz de yapabiliriz gibi bir yerden bence o bağ zaten.
Bir de şöyle bir şey, kazandıktan da çok, yani bir adayı sevmekten de çok karşı taraftan nefret ediyorlar.
Tabii bunda iktidarın kutuplaştırıcı dilinin çok büyük etkisi var. Aynı zamanda takım tutar gibi parti tutunca bir tarafın kazanması, diğer tarafın kaybetmesi önemli oluyor.
Yani karşı tarafı düşmanlaştırıp o düşmanı olan nefrette buluşuyorlar. Kendi aralarında ortaklıklarından çok karşı tarafı olan farklılıkları üzerinden kuruyorlar her şeyi. Ve Kobra 2'nin de belirttiği gibi bu zamana kadar ezildik, şimdi ezme sırası bizde olarak bakıyorlar. Ben bunu bizzat ocakçı diye tabir edilen ülke ocaklarından genç bir arkadaşımla seçim günü konuşurken fark ettim. İşte biz işte gücümüzün yettiğini ezeriz, işte bu zamana kadar ezildik şimdi eziyoruz gibi bir şeyler söyledi. Orada şey dedim, aslında bak temel farklılığımız burada başlıyor. Siz gücü ele alanın ezmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, bizse ezilen de olmasın, ezen de olmasın, herkes eşit olsun ve bu ezme ezilme düzeni tamamen bitsin istiyoruz. Ve mesela o an yüzünde bir şaşkınlık ve farkındalık gördüm çocuğu. Yani hiç daha önce bu hiç aklına gelmemiş yani. Hani ezenin de ezilenin de olamayacağı bir düzeni hiç düşünmemiş o ben söyleyene kadar, o güne kadar. Onu gördüm gözünde ve düşününce yani bir yerde bir şeyi mesela değiştirdiğime inanıyorum o çocukta mesela.
Tayyip Erdoğan'ın fanatik bir şekilde sevilmesi ve ona bağlı olunmasının en önemli gerekçelerinden biri bence onu baba yerine koymuş olmaları. Bildiğiniz üzere bizde ata çok kıymetli ve sözüne de önem veriliyor. Hatta onun sözünün üstüne çok da söz söylenmez. Bu noktada ezen ve izleni düşünemiyor doğal olarak.
Öyle, çok doğru söylüyorsun yani.
Haftanın 7 günü Gülseren Budayıcıoğlu dizisi yayınlanıyor. Ona rağmen bak yine de tedavi olamadık yani. Hala baba komplekslerimizi Erdoğan'la yaşıyoruz.
Yaşıyoruz, yaşatıyoruz.
Biz de Kılıçdaroğlu'yla yaşıyoruz en azından ben.
Bir de şey, devlet baba, devletin kolu kanadı, arkamdaki devlet dağ gibi devlet, güçlü devlet. O bakış açısı da öyle bir sinirli baba figürünü yakıştırıyor sanki o algıya.
Kılıçdaroğlu'na dedem denmesi. Yani yine akrabamız oldu dedemiz.
Dedemiz de masaya vurmaya başladı. Her ne kadar biraz böyle önce nereye vursam diye bakıyor. Sonra eline bakıyor çok acır mı diye. Sonra hızlı mesafeyi hesaplıyor. Öyle vuruyorsa da masaya vuruyor dedem de artık yani.
Tabii bir yandan da toplumsal travmamız olan Osmanlı Devleti'nin yıkılması, güçlü devletin yok olması, padişahlığın, büyük hükümdarların olmama halinde bu süreçte etkisi vardır. Peki, hazır dedemden bahsetmişken ki havaların da ısındığı ve beklenen baharın geldiğini de düşünürsek. 14 Mayıs'taki seçimin sonuçları nedeniyle sandığa gitmekten vazgeçen seçmenin ne söylemek istersiniz?
Bütün duygularımızı herhalde Türkiye'deki vatandaşlarla aynı. Ama bizim şöyle bir farkımız var ve herkesten de bunu istiyoruz. Biz bütün bunlara rağmen umutluyuz. Ve geleceğe umutla ve heyecanla bakıyoruz. Önümüzdeki günlere böyle bakıyoruz, böyle bakmak istiyoruz. O yüzden bu farklılığı ve farkındalığı da bütün dinleyicilerinizden bekliyoruz.
Umudumuzu kaybetmeye gerek yok diye düşünüyoruz.
Aynen öyle. Yani bu süreci çok iyi tanımlamak gerektiğini söylüyorum. Yani bu süreçte Erdoğan ilk defa bir seçimi ilk turda kazanamadı. Bir kayıp yaşadı ve muhalefet ilk defa bir kazanç yaşadı ve ikinci tura geçti. O yüzden bunu hangi tarafın kazancı, hangi tarafın kaybı olarak doğru tanımlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Peki diyelim ki Millet İttifakı kazandı. 29 Mayıs'ta gerçekten her şey çok güzel olabilecek mi? Yani beklenen bahar gelecek mi?
Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır baharı olacak gibi geliyor her şeyden önce. Başlangıç zorlu geçecekmiş gibi hissediliyor. Çünkü şu an ne enflasyon rakamları, ne işsizlik rakamları, ne dolar, ne döviz kurları hiçbir şey gerçek değil. Bunların gerçeklikleriyle bir kere böyle bir soğuk duş etkisi yaşayacağız. Bu manzarayla karşılaştıktan sonra en azından bu manzaranın içinden ne sürede ve hangi yolla çıkacağımız konusunda bir net ve somut bir şey olacak elimizde. Ama eğer ki iktidar cenahı tekrar kazanırsa yine böyle ya 3 ay sonra, 5 ay sonra, Ağustos'ta, Haziran, 2023'te, 25'te, 71'de ya gibi böyle sonsuz geleceğe atılan bir sürece içinde devam edeceğiz sürüklenme. En azından değişen bu olacak. Belki çok daha korkunç bir manzarayla karşılaşacağız. Ki muhtemelen öyle olacak. Gerçeklerle karşılaşacağız. Ama bu gerçeklerin de bir analizi yapılıp neticesinde neye varacağımız da doğru ve şeffaf bir şekilde bizimle paylaşılacak. En azından bunu elde etmiş olacağız diye ümit ediyorum.
Akıl, mantık ve bilimle tanışacağız diyebilir miyiz?
Aynen öyle. Şahsımdan çıkıp bilime yönelen bir en azından bahar olacak gibi.
Gerçekten hiç olmadığı kadar bilime ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Peki son olarak seçim ve sandık güvenliği ile ilgili ne söylemek istersiniz?
Ben hemen hızlıca söyleyeyim onları. Oy ve ötesine başvurun. Olmadı mı? Türkiye Gönüllerine başvurun. Doldu mu dediler. İlçenizdeki hangi partiye yakın hissediyorsanız kendinizi o partinin ilçe başkanlığını arayın. Açmadılar mı? İl başkanlığını arayın. Açmadılar mı? Başka bir partiye arayın. Açmadılar mı? Daha önce seçimde görev aldığınızı bildiğiniz bir arkadaşınıza ulaşın. Ona da mı olmadı? Kobra kobraya yazın ya. Deyin ki biz ne yapabiliriz? Veya size yazsınlar, siz bize iletin. Bir şekilde nerede nasıl görev alınabiliyorsa müşahitlik görevi mutlaka alsınlar. Oyu vermek değil, saymak da bir o kadar önemli. Biz bu işi bilmiyoruz, öğrenemiyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl öğreniriz? Eğitimimiz yok diyenler. İzmir Barosu'nun çok güzel seçim eğitim videosu var. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu kanalında sadece ikinci tur için özel bir eğitim yayınladı. Baro'nun çok güzel kitapları, kitapçıkları var. Aynı şekilde partilerin çok güzel yayınları var bu konuda. Onları okuyup izleyebilirler ve müthiş donanımlı bir şekilde gidip müşahitliklerini yapabilirler. Ama burada önemli olan seçimden önce bir organizasyonun içine dahil olup koordineli bir şekilde yapmak. Yani tek başıma gittim ben, hadi bakalım müşahit olacağım diye bir okulda bir anda var olursanız ihtiyaç olmayabilir size. Belki de yanında yeterli müşahit kartı olmayabilir o okul görevlisinin. Bir şey. O yüzden seçime kadar kimle, nerede, nasıl organize oluyorsanız bir an önce olup görev almalısınız. En önemli, hayati önem taşıyor, öyle söyleyeyim. Okul başkanları, sandık kurulu başkanları deneyimsiz. Sandık memurları deneyimsiz. Birçoğu okuma yazma bilmiyor. Ya bu size trajikomik, abartı gelebilir ama o yüzden okuduğunu anlayan, anladığını uygulayan, kitap bilen, kanun bilen, gözüyle gördüğünde kardeşim bu oy geçerlidir veya değildir diyebilecek kapasiteye sahip, iki kelimeyi yan yana getirip cümle kurabilen, kuramadığı yerde de burada avukat lazım, buraya bir avukat gelsin diyebilecek, dirayeti gösterecek insanlara ihtiyacımız var bizim sandık başında. O yüzden herkes görev alsın lütfen.
Kesinlikle. En kötü artık bu görevi de almak istemiyorum diyen zaten oy verdiği sandığın sayımına gidebiliyor. Bunu da artık herkes biliyordur diye düşünüyorum.
Bir de çok kolay, iki aday, tek mühür, bir pusulanın üstünde gördüm görmedim, o tarafa basılmış, bu tarafa basılmış. Bu kadar da basit. O yüzden yani uzun bir süreç de olmayacak. Gidelim sakin, serin kanlı. Halil İbrahim sofrasının bir ferdi olduğumuzu unutmadan davranalım sandık başlarımıza ve sandıklarımızı koruyalım diyorum.
Bu güzel önerileriniz için sonsuz teşekkürler. Umarım beklediğimiz bahar gelir ama gelmezse hayat devam ediyor ve beklediğimiz baharın gelmesi için elimizden geleni yapalım diyorum. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.